Ayrım 9.
Sayfa 102. 7. bölüm. Davido güneş batarken sürülecek olan kısmın sonuna geldi ve öküzleri boyunduruktan çıkarıp serbest bıraktı. Sabanın toprağın üzerinde bıraktığı çizginin yanına, otların üzerine oturdu. Ceketinin koluyla alnındaki teri silip kendine bir sigara sarmaya koyuldu. Ancak o zaman ne kadar yorulmuş olduğunu anladı. Sırtı ağrıyor, dizlerinin altında bir yerler zonkluyor, elleri tıpkı ihtiyarların elleri gibi titriyordu. Varya'ya, gün doğarken seninle öküzleri bulabilecek miyiz diye sordu. Genç kız, Davidov'un karşısında yeni sürülmüş toprağın üzerinde dikiliyordu. Küçük ayaklarındaki eskimiş kocaman çarıkları, bileklerine kadar biraz önce sabanın altını üzerine getirdiği yumuşak toprağa gömülüyordu. Tozdan kül rengi olan başörtüsünü geriye doğru kaydırarak, ''Buluruz, geceleri pek uzağa gitmezler.'' dedi. Davidov gözlerini kapamış, sigarasının dumanını istekle içine çekiyordu. Genç kıza bakmak istemiyordu. Varya ise yorgun, aynı zamanda bütün yüzünü aydınlatan mutlu bir gülümseyişle yavaşça ''Beni de öküzleri de çok yordun, hemen hemen hiç dinlenmiyorsun.'' dedi. Davidov somurtarak ''Benim de canım çıktı.'' diye karşılık verdi. ''Daha sık dinlenmelisin. Kondrat amca sık sık dinlenir, öküzlere nefes aldırır. Ama gene de herkesten çok yer sürer. Sen alışmadığın için tabii çok yoruldun.'' Az kalsın bu cümlenin sonuna sevgilim sözcüğünü ekleyecekti ama birden korktu. Dudaklarını sımsıkı kapadı. Davido, doğru söylüyorsun, bu işe daha alışamadım, dedi. Güç bela yerden kalktı. Yorgun ayaklarını güçlükle hareket ettirerek sürünmüş olan tarlanın kenarından kampa doğru yürüdü. Varya da peşinden gitti. Ona yetişince yanında yürümeye başladı. Davidov'un sol elinde artık rengi solmuş, yırtılmış bir gemici gömleği vardı. Gündüz öküzleri sabana koşarken bir ara eğilince gömleğin yakası sabanının demirine takılmış, bunun farkına varmadan doğrulduğunda da gömlek yırtılarak ikiye ayrılmıştı. Hava yeter derece sıcaktı. Bu yüzden Davido pekala gömleksiz de çalışabilirdi. Ama bir genç kızın yanında, sabanın arkasında yarı beline kadar çıplak bir halde yürümek ona olmayacak bir şey gibi görünmüştü. Utangaç bir tavırla sık sık gömleğinin iki yanını bir araya getirmeye çalışmıştı. Bir ara Barya'ya yanında toplu iğne gibi bir şey olup olmadığını sormuştu. Genç kız üzülerek bulunmadığını söylemişti. Bunun üzerine Davidov canı sıkılarak kampın bulunduğu tarafa bakmıştı. Orası en aşağı 2 kilometrelik uzaklıktaydı. Davidov, ne yapayım, gitmek zorundayım diye düşünmüş, iç geçirip alçak sese küfrettikten sonra ''Bana bak bari yanık var yuha, sen beni burada azıcık bekle, ben kampa kadar gideyim.'' demişti. ''Neden? Şu yırtık gömleği çıkarıp ceketimi giyeceğim. Ama ceketin içinde sıcaktan bunalırsın.'' Davidov inat etmişti. ''Olsun, ben bir gideyim de.'' Gerçekten kızın karşısında gömleksiz dolaşamazdı. ''Allah kahretsin, bir bu eksikti.'' diye düşünmüştü. Zavallı temiz yürekli kızcağız bir de göğsüyle göbeğindeki dövmeleri mi görecekti? Gerçi o geniş göğsünün iki tarafındaki dövmelerde öyle ayıp bir şey yoktu. Hatta romantik bile sayılabilirdi bunlar. Demirci olan bir ressam, Davidov'un göğsüne ustalıkla iki güvercin çizmişti. Davidov biraz kımıldayınca göğsündeki güvercinler de harekete geçiyor, gagaları sanki öpüşüyorlarmış gibi titreşi veriyordu. Göğsündeki resimler bu kadarcıktı ama ya göbeğindekiler? Davidov, göbeğine çizilmiş olan resim yüzünden eskiden beri fena halde sıkılırdı. Daha bağımsızlık savaşında 24 yaşlarında bir denizci olan Davidov bir gün kendinden geçecek derecede içmişti. Bir mayın tarama gemisinin sintinesinde üstelik bir bardakta ispirto içirmişlerdi ona. Davidov büsbütün sızmış durumda, ayağında sadece donla ranzanın üzerine uzanmış yatarken yandaki mayın gemisinden gelen, dövmecilikte de çok usta olan iki sarhoş arkadaşı Davidov'un üzerine eğilmiş, o sarhoş hayallerinin etkisi altında akıllarına gelebilecek en açık saçık resimleri çizmişlerdi. O günden sonra Davidov hamama gitmekten vazgeçmişti. Sağlık muayenelerinde de ille erkek doktorlara muayene olmak için ısrar etmeye başlamıştı. Ancak terhis olduktan bir yıl sonra fabrikada çalışmaya başladığında Olanca cesaretini toplayarak bir kere hamama gitmişti. Orada iki eliyle göbeğini kapayarak boş bir kurnanın önüne oturup başını iyice sabunlamış, işte o zaman biraz aşağıdan gelen hafif bir kahkaha işitmişti. Yüzünü yıkayıp da gözlerini açınca kim olduğunu bilmediği yaşlı, kabak kafalı bir adamın ellerini tahta iskemleye dayamış olarak iki büklüm bir durumda hiç utanmadan dikkatle göbeğindeki resimlere baktığını, aynı zamanda memnunluğundan, zevkinden hafif hafif kahkahalar attığını görmüştüm. Davidov hiç acele etmeden başını suyla yıkamış, sonra o kalın, sağlam meşe ağacından yapılmış tası meraklı adamın kabak kafasına indirivermişti. Adam resmi sonuna kadar seyredemeden gözlerini kapayıp hemencecik olduğu yere uzanıvermişti. Davidov hiç acele etmeden yıkanmış, sonra tasın içine buz gibi su doldurup kel kafalının üzerine boşaltmış, bir iki gözlerini açınca arkasını dönüp hamamın taşlığına çıkmıştı. O günden sonra Davidov bir daha Rus hamamına girip şöyle bir doya doya vücudunu sıcak buhara tutmak zevkinden büsbütün vazgeçmiş, evde yıkanmaya başlamıştı. Varya'nın göz ucuyla da olsa göbeğindeki o resimleri göreceğini düşünmek bile Davidov'un bütün kanının başına toplanmasına sebep oluyordu. Bu yüzden ikide bir açılan gömleğinin önünü daha sıkıca kavuşturmuş, içini çekerek "Sen öküzleri boyunduruktan çıkar, bırak biraz otlasınlar, ben bir gidip geleyim." demişti. Anlamsız bir olay yüzünden ister tarladan ister etrafından dolaşarak 3 kilometre kadar yolu tökezliğe tökezliğe yürümek hiç de hoşuna gitmiyordu. Varya ise Davidov'un davranışlarını başka türlü yorumlamıştı. Kendi utanma duygusuna saygı gösterdiği için büyük bir memnunlukla "Sevgilim benim, yanımda gömleksiz çalışmak istemiyor." diye düşünmüştü. Hemen de ayağındaki çarıkları çıkarıvermişti. "Ben oraya çabucak koşar gelirim." demişti. Davidov daha bir söz söylemeye fırsat bulamamıştı ki, genç kız uçan bir kuşmuşçasına kampa doğru koşmaya başlamıştı. Esmer, çevik ayakları, sürülmüş siyah toprağın üzerinde iki kanat gibi hareket etmiş, başında bağlı olan beyaz yemeninin iki ucu rüzgarda sallanıp durmuştu. Genç kız hafifçe öne doğru eğilmiş, ellerini göğsüne bastırmış olarak koşmuştu. Yol boyunca hep bir tek şey düşünmüştü. "Gidip ona ceketini getireceğim. Ben çabuk koşarım. Böylece ona yardım etmiş olurum. Belki de o böylece bana şefkatle bakar. Hem de teşekkür ederim Varya der. Kim bilir?" Davidov arkasından bakmış, sonra öküzleri boyunduruktan çıkarıp tarlanın dışına yürümüştü. Biraz ileride geçen yıldan kalma bir fundalığı sarmış olan sarmaşığı bulmuş, incecik saplarından biriyle gömleğinin iki tarafını birbirine tutturmuştu. Sonra sırt üstü yere uzanmış, hemen de sanki toprak kokan simsiyah, yumuşacık bir şilte içine gömülmüş gibi derin bir uykuya dalıvermişti. Uykudan yüzünde dolaşan bir şeyin gıdaklamasıyla uyanmıştı. Herhalde örümcek, belki de kurttur diye düşünmüştü. Yüzünü buruşturarak eliyle yoklamış, tekrar uykuya dalmak istemişti. Ama yüzündeki canlı şey sürüklenip duruyordu. Birden üst dudağı, sonra burnu gıdıklanmıştı. Bunun üzerine Davidov aksırmış, gözlerini açmıştı. Karşısında çömelmiş duran Varya gülmekten katılıyor, sesini çıkarmamak için kendini zorluyordu. Elindeki bir parça kuru otu Davidov'un yüzünde gezdirip duruyordu. Davidov gözlerini açtığı anda Varya elini hemen çekmek istemişse de fırsat bulamamıştı. Davidov incecik bileğini kavrayıvermişti. Ama Varya elini kurtarmaya çalışmadan sadece bir dizine toprağa dayamış, o gülen yüzünde ansızın çekingen, bekleyen bir teslim ifadesi belirmişti. Hemen hemen duyulmayacak kadar hafif bir sesle "Sana ceketini getirdim, kalk!" diye fısıldamış, sonra elini kurtarmak için çabalamıştı. Davidov parmaklarını açınca genç kızın iri, güneşten yanmış eli dizinin üzerine düşmüştü. Varya gözlerini kapamış, ta içinde yüreğinden gelen hızlı atışları duymuştu. Sanki hala bir şey bekliyormuş, bir şeyler umut ediyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Ama Davidov hiçbir şey söylememişti. Sakin sakin nefes alıyor, göğsü ağır ağır kabarıp iniyordu. Yüzünde kıl kıpırdamamıştı. Sonradan kalkmış, sağ ayağını altına alarak toprağın üzerine yerleşip oturmuş, tembel bir hareketle elini ceketinin cebine daldırarak tütün kesesini aramıştı. O anda başları birbirine değecek gibi olmuştu. Davidov'un burun delikleri hafifçe ürpermiş, o zaman genç adam Varya'nın saçlarından baharat kokusuna benzeyen ince bir kokunun yayıldığını duymuştu. Zaten genç kızın bütün vücudu öğle güneşinin yakıcı kokusuyla dolu gibiydi. Teninden etrafa güneşte kavrulmuş ot kokusuyla birlikte hiç kimsenin hiçbir sözün anlatamayacağı o gençliğe özgü taptaze güzel bir koku yayılmıştı. Davidov ne sevimli kızmış diye düşünmüştü. Beraberce ayağa kalkmış, bir süre göz göze bakışmış ama hiçbir şey konuşmamışlardı. Sonra Davidov kızın elinden ceketini alarak şefkatle yalnız gözleriyle gülümsüyormuş gibi "Teşekkür ederim Varya" demişti. Evet işte böyle söylemişti. Varyuha, bari yanık Varyuha dememişti. Sadece Varya demişti. En sonunda genç kızın ceketi almak için koşarken hayalinden geçirdiği şey olmuştu işte. Öyleyse o gümüş rengi gözler niçin gözyaşıyla dolu vermişti? Neden genç kızın gür siyah kirpikleri gözyaşlarını zorla tutmak istiyormuş gibi titremişti? Sevimli genç kız neden ağlıyordu? Gerçekten çocukça bir çaresizlik içinde başını önüne eğmiş, garip garip sessiz ağlamaya başlamıştı. Ama Davidov hiçbir şey fark etmemişti. O sırada yere bir parçacık olsun tütün düşürmemeye çalışarak kendine dikkatle sigara sarmaya çalışmıştı. Sigaraları bitmişti. Tütünü de tükenmek üzereydi. Bu yüzden fazla harcamamaya çalışıyor, pek düzgün ancak 4-5 nefeslik küçük sigaralar sarıyordu. Genç kız sakinleşmeye çalışarak bir süre daha yanında durmuş ama bir türlü sakinleşememiş, birden olduğu yerde arkasını dönmüş, öküzlere doğru yürümeye başlamış, giderken de gidip öküzleri getireyim demekle yetinmişti. Davidov o sırada bile genç kızın titrek sesinden yüreğini yakan heyecanı fark etmemişti. Hiçbir şey söylemeden sadece başını sallamakla yetinerek sigarasını terlendirmeye başlamıştı. Aynı zamanda acaba ekip Mayıs ayı boyunca sürülmesi gereken bütün toprakları kendi imkanlarıyla sürebilir mi, süremez mi? Bu sürme işi kaç gün devam eder? Acaba buraya daha kuvvetli olan 3. ekipten birkaç saban getirsem daha iyi olmaz mı diye derin derin düşüncelere dalmıştı. Varya Davidov gözyaşlarını göremediği için rahat rahat ağlayabilmişti. İçli içli ağlamış, gözyaşları esmer yanaklarından aşağı süzülmüş, yürürken de başörtüsünün uçlarıyla silmişti. Varya'nın ilk tertemiz sevgisi Davidov'un kayıtsızlığı ile karşılaşmıştı. Zaten Davidov gönül işlerinde pek o kadar uyanık değildi. Birçok şeyi kavrayamıyordu. Kavrasa da bazen gecikmiş oluyor, bazen de olup bitenleri artık iş işten geçtikten sonra anlıyordu. O gün de Varya'nın biraz önce dökmüş olduğu ama kendisinin fark etmediği gözyaşlarının yanaklarında bıraktığı kül rengi izleri ancak öküzleri tekrar boyunduruğa alırken görmüştü. Sitem ediyormuş gibi sormuştu. "Aa, bak bu olmadı. Bari yanık Varyuha. Sen bugün yüzünü hiç yıkamadın galiba, ha? Öyle mi? Yıkanmamış gibi mi görünüyorum? Ne bileyim ben, yüzün çizgi çizgi olmuş." Davidov bunu söyledikten sonra bir çocuğa öğüt verir gibi "İnsan yüzünü her gün yıkamalı" demişti. Şimdi ise güneş batmıştı. İkisi de yorgun argın kampa doğru yürüyorlardı. Bozkır'a alacakaranlık çöküyordu. Fundalıklarla kaplı yamaçlara sisler inmişti. Batıda hemen hemen siyaha çalan koyu lacivert bulutlar ağır ağır renklerini değiştiriyorlardı. Önce alt kenarlarında donuk kırmızı bir renk beliriyordu. Sonra kan kırmızı bir grup onları sanki deliyor, ışınlar bulutların içinden birden bütün göğü kaplayan kocaman bir yelpaze gibi yukarıya doğru uzanıyordu. Varya üzüntüyle dolgun dudaklarını sıkarak "Sevmeyecek beni" diye düşünüyordu. Davidov ise alev alev yanan güneşe bakarak hoşnutsuzlukla "Yarın kuvvetli bir rüzgar çıkacak, toprağı hemen kurutur, öküzlerin canı çıkacak" diye söyleniyordu. Varya her an bir şeyler söylemek tutkusuyla kıvranıyor fakat bir güç onu bundan alıkoyuyormuşçasına ağzını açamıyordu. Kampa yaklaştıkları sırada bütün cesaretini topladı. Yavaşça "Bana gömleğini verir misin?" diye rica etti. Sonra da Davidov'un razı olmamasından korkarak yalvarır gibi ekledi. "Ne olursun ver." Davidov hayretle "Ne yapacaksın gömleğimi?" diye sordu. Dikerim. Hem öyle düzgün dikerim ki dikişini fark etmezsin bile. Sonra onu yıkarım da. Davidov güldü. Ayol, o gömlek sırtımda terden berbat oldu. Çürüdü. Dikmeye kalksan dikiş tutmaz. Yok şekerim, bari yanık var yuhacığım. Bu gömleğin artık giyilecek hali kalmadı. Bez yapsın diye Kurpiyanovna'ya vermeli onu. Bez yapıp da kulübede yerleri silsin diye. Genç kız ısrar etti. Sen ver hele, bir deneyeyim. Diktikten sonra bakarsın. Davidov razı oldu. Peki, al bakalım. Yalnız peşin söyleyeyim, emeğin boşa gidecek. Var ya, elinde çizgili gömlekle kampa gitmekten utanıyordu. Elinde görecek olsalar kim bilir ne laflar atacak, ne şakalar yapacaklardı. Genç kız suçlu bir tavırla yan yan, gizli gizli Davidov'a baktı. Sonra omuzunu öne doğru çıkararak küçücük bir top haline getirdiği sıcacık gömleği sütyeninin içine sokuverdi. Davidov'un tozlu gömleği çıplak göğsüne değince o zamana kadar hiç duymadığı garip, tatlı bir heyecan duydu. Sanki o kuvvetli erkek vücudunun bütün sıcaklığı içine girmiş, ruhunu, bütün benliğini tamamen doldurmuştu. Dudakları birden kurudu. Küçük alnında mini mini damlacıklar belirdi. Yürüyüşü bile değişti. Sakınarak, kendine pek güvenemeyen bir insan gibi yürümeye başladı. Davidov ise hiçbir şeyi görmüyor, fark etmiyordu. Bir dakika sonra kirli gömleği genç kızın eline sıkıştırdığını unutmuştu bile. Ona doğru dönerek neşeyle, ''Bak Varyuha, yarışı kazananları nasıl karşılıyorlar. Görüyorsun ya, bizim muhasebeci kasketini sallıyor. Demek biz seninle çok iyi çalışmışız doğrusu.'' dedi. Akşam yemeğinden sonra erkekler kulübenin biraz ilerisinde çoban ateşi yaktılar. Etrafına oturup sigara tüttürmeye başladılar. Davidov bu sırada, ''Eh, şimdi açık açık konuşalım. Neden kötü çalıştınız?'' ''Söyleyin bakalım, neden şimdiye kadar sürme işini böyle geciktirdiniz?'' diye sordu. Beşlevov'un oğlu, ''Öbür ekiplerde daha çok öküz var.'' diye karşılık verdi. ''Ne kadar fazla?'' ''Sanki bilmiyor musun? Üçüncü ekipte bizdekinden 8 çift fazla öküz var. Bu da en az 4 saban eder. Birinci ekipte ise 2 sabanlık fazla öküz var. Demek onlar da bizden daha iyi durumda.'' Piryanişnikov söze karıştı. ''Bizim sürülecek tarlamız da onların tarlalarından fazla.'' Davidov gülümsedi. ''Ne kadar fazla?'' ''İsterse 30 hektar fazla olsun. Hoş, ondan da çoktur ya. Çok iyi biliyorum ama 30 hektar da olsa bunca toprağı burnunla kazıyamazsın ya.'' ''İyi ama Mart'ta sürülecek topraklar ayrılırken siz bunu kabul etmediniz mi? Ne diye şimdi sızlanıp duruyorsunuz? Üstelik ekip ekip gelip bu toprakları iyice ölçtünüz. Öyle olmadı mı yani?'' Dubsov ciddi bir tavırla, öfkelenmeden, ''Sızlanan mızlanan yok Davidov.'' dedi. ''Mesele bunda değil. Bir defa bizim ekipteki öküzler kıştan kötü çıktılar. Yem dağıtılırken bize herkesten daha az saman, daha az yem verildi. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Onun için bizi boşuna sıkıştırıyorsun. Geç kalmasına geç kaldık. Bunu kabul ediyorum. Ama öküzlerimizin çoğu güçsüz hayvanlardı da ondan. Sonra yemleri de öyle Ostrovnov'la beraber yaptığınız gibi dağıtmamalıydınız. Zengin evlerden alınan öküzlere çok yem verdiniz. Geri kalanlar da kötü yem aldı. Tabii sonucu da böyle oldu. Şimdi bazıları tarlalarını sürme işini bitirdiler. Hayvanlarını hasada hazırlıyorlar. Bizse hala toprakla uğraşıp duruyoruz.'' Davidov, ''İyi ya işte, size yardım edelim.'' diye teklif etti. ''Lyubişkin yardım eder.'' ''Yardım ederseniz kabul ederiz. O kadar gururlu insanlar değiliz.'' dedi. Arkadaşları bu sözü desteklediklerini belli etmek için susuyorlardı. Davidov düşünceli bir tavırla ''Anladım, anladım.'' dedi. ''Bir kere idarede biz de bu işte yanıldık. Kışın yem dağıtmaya kalkıştık. Dağıtırken de yalnız tarlaların büyüklüğüne baktık. Bir defa bu yanlıştı. Sonra tarlalarda çalışacak olanlarla öküz sayısını iyi ayarlayamadık. Bu da ikinci yanlışımız oldu. Ama bunda kim suçlu Allah aşkına? Kendimiz yanıldığımıza göre bu işi kendimiz düzeltmeye bakarız. Çalışma saatlerinize baktım. Günlük programınız hiç de fena değil. Ölçüler normal ama bir sonuç alınamıyor. Haydi gelin, kaç sabana daha ihtiyacınız olduğunu hesaplayalım. Bu çıkmazdan kurtulmak için başka çareniz yok. Gelip hep birlikte hesaplayalım. Kalem kalem yazalım. Hasat zamanı yanlışımız olursa gelecek sefere çalışacak olanları başka türlü dağıtırız. Bundan daha çok yanlış yapmayız ya.'' Çoban ateşinin başında hemen hemen 2 saat tartıştılar. Hesaplar yaptılar. Birbirleriyle çatıştılar. Ataman Çukov herkesten daha ateşli görünüyor gibiydi. Heyecanla konuşuyor, akla yakın düşünceler ileri sürüyordu. Fakat Beşlevov, Dubsov'a karşı sert bir çıkışta bulunduğu sırada başını kaldırıp Ataman Çukov'a bakan Davidov, onun gözlerinde öylesine bir kin fark etti ki hayretle kaşlarını kaldırmaktan kendini alamadı. Ataman Çukov hemen gözlerini indirdi. Kestane rengi tüylerle kaplı gerdanına hafifçe dokundu. Başını kaldırıp da Davidov'la tekrar göz göze geldiklerinde bakışlarında cana yakın bir ifade vardı. Yüzündeki her çizgide bir sevi, candan bir bağlılık seziliyordu. Davidov, amma da aktör diye düşündü. Peki demin neden öyle düşmanca baktı? Anlamıyorum ki. Herhalde baharda kolozdan çıkardığım için hala kızıyor bana. Tabii Davidov, Polosev'in Ataman Çukov'un kolozdan çıkarılmış olduğunu haber alır almaz, geceliğin onu yanına çağırmış olduğunu, o geniş çenesine gerip dişlerini sıkarak, ''Ne yapıyorsun serseri? Senin örnek bir kolozcu olman gerekiyor. Öyle pek basit olaylarda budalaca davranır, inatçılık gösterirsen, GPU'da sorguya çekildiğin vakit hem kendini hem de davamızı alt üst edersin. Yarından tezi yok, hemen gidip diz çökecek, ne pahasına olursa olsun ekibin bu kararının toplantıda onaylanmamasını sağlayacaksın. Anladın mı köpoğlu köpek? Biz işe başlamadan önce adamlarımız en küçük bir kuşkuya kapılmamalı.'' dediğini bilmiyordu. Bilemezdi de. Ataman Çukov'un diz çöküp af dilemesine gerek kalmamıştı. Polosev'in verdiği emir üzerine Yakov Lukiç de, onun gibi düşünenler de hep birlikte Ataman Çukov'u savunmuşlardı. Bu yüzden genel toplantıda ekibin kararı onaylanmamıştı. Ataman Çukov'a herkesin içinde öğüt vermekle yetinmişlerdi. O günden beri Ataman Çukov suya sabuna dokunmaz olmuş, iyi çalışmaya başlamış, üstelik işini kavradığı için biraz tembellik edenlere örnek olmuştu. Fakat gene de Davidov'a ve kolhoza duyduğu nefreti bir türlü kimsenin fark edemeyeceği şekilde ruhunun derinliklerine gömemiyor, zaman zaman elinde olmayarak bu nefret kendisine ihtiyatsızca sarf edilmiş bir sözde, alaycı bir gülümseyişte ya da karga kanadı gibi siyaha çalan lacivert rengi gözlerinde ansızın parlayıp sönen bir kıvılcımda belli ediyordu. Alınacak yardımla toprağı sürme işinin ne zaman sona ereceğini ancak gece yarısı saptayabildiler. Davidov hemen orada Razmiyetnov'a bir kağıt yazdı. Dubsov da hiç vakit geçirmeden yola çıkıp köye gitmeye talip oldu. Güneşin doğmasını bile beklemeyecek, böylece gereken sabanlarla öküzleri 3. ekipten alıp öğleye kadar oraya ulaştırabilecekti. Aynı zamanda Lyubişkin'in yanında en iyi çalışan adamları da seçip beraberinde getirecekti. Erkekler sönmüş olan çoban ateşinin etrafında birer sigara daha tellendirdiler. Sonra gidip yattılar. Bu arada kulübenin yanında bambaşka bir konuşma oldu. Varya kaba saba teneke birleğende Davidov'un gömleğini büyük bir dikkatle yıkıyor,